أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu faiz, zekat ilişkisi. Neden böyle bir ders ismi belirledik? Çünkü Kur'an'da Allah-u Teala faizle zekatı karşılaştırıyor. Tevbe suresinin 60. ayetinde sadakat kelimesini kullanır Allah-u Teala zekat yerine. Yani biz zekat deriz. Kur'an-ı Kerim'de bizim zekat dediğimizi Allah sadakat kelimesiyle, yani sadakalar kelimesiyle ifade eder. Bakara suresinin 276. ayetinde şöyle diyor Allah: يَمْحَكُ riba. Allah faizi siler süpürür diyelim. Yani şöyle daraltır, giderek daraltır. وَيُرْبِ sadakat ve sadakaları da artırır. Yani faizde bir daralma olur, küçülme olur, sadakalarda artma olur. Şimdi bunu konuştuğunuz zaman insanlara bir acayip gelir. Nasıl oluyor yani, sadaka elinden çıkan mal, faiz eline giren mal. Adama 100 lira veriyorsun, 200 lira alıyorsun, 150 lira alıyorsun. Ama 100 lirayı sadaka olarak verirsen elinde herhangi bir şey kalmıyor. Nasıl ki Allah-u Teala birisini artırıyor, birisini silip süpürüyor, yani azaltıyor, daraltıyor. Tabi vallahu la yuhibbu kulle kaffarin athim. Allah Teala nankörlük edip duran, gerçekten üstünü örtüp duran hiç kimseyi sevmez diyor. Gerçekten üstünü örtüp duran diyor. Şimdi küfür örtmek demektir. Kafir de Allah'ın varlığına, birliğine inanan, kendisine Allah'ın kitabı tebliğ edilmiş olan, doğruları anlamış olan, sonra da inancının üstünü örten kişidir. Onun için Allah-u Teala Ali İmran 86 ve devamı ayetlerde ve 106. ayetlerde inandıktan sonra imanını örten kişiye kafir diyor. Şimdi burada da külle keffarin esim, keffar bunun mübalağa sıgası, yani böyle kâfirlik edip duran, yani gerçekten üstünü örtüp duran kişileri Allah-u Teala hiç sevmez diyor. Gerçekten üstü nasıl örtülüyor? Şimdi mesela genellikle şunlar söylenir. Bugün peşin fiyatı 100 lira olan bir malı bir ay vadeli 110 liraya satıyorsun, oluyor da 100 lirayı bir ay sonra 110 liraya karşılık borç versen olmuyor mu? Aynı şey değil mi? Bu ne yapıyor? Bu zihin karışıklığı yaparak gerçeklerin üstünü örtüyor bunlar. İşte Allah-u Teala bunlara ne diyor? Yani bu ayetin öncesi ayette اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ riba, faiz yiyenler. Yani faiz yiyen kimdir? Faizi borç verip oradan faiz gelir elde eden kişidir. لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ. Şeytan dokunarak aklını çeldiği kişinin davranışından farklı bir davranış göstermezler. Yani konuşmaları akıllıca değil, hep duygusaldır. Duygusaldır. Ne diyor? Belki bi ennehum kalu. Şu sebeple ki onlar şöyle derler. Bunun sebebi o. İnnemel bey'u mislur riba. Alım satım tıpkı faizli işlem gibidir. Az önce söylediğim gibi, şimdi şu kitabı 100 liraya aldım. Pardon, peşin fiyatı 100 lira bu kitabın diyelim. Bir ay vadeli Fatih Hoca'ya 110 liraya sattım. Peşin olsa 100 lira, bir ay vadeli olsa 110 lira. Peki, hatta şöyle söyleyeyim, bunun peşin fiyatı 200 lira, bir sene sonra bana 300 lira ödersin diyor. Bir sene, bir yıl vadeli 300 liraya satıyorum. Bu bir alışveriştir. Şimdi mesela şuradan parayı çıkarayım, bak. Şimdi şu 200 lira ile bunun arasında bir denklik var mı? Bir benzerlik var mı? Ve farklı şeyler. Şimdi bu kitapların, kitap maldır. Bu kitabın kendisinden istifade edilir. Açarsın şurayı, okursun. Gıda alırsan yersin. Ama bu para ne okunur? Hiç kimse üzerindeki yazıyı okumak için parayı almaz. Hiç kimse ağzına atıp yemek için de almaz. Bu sadece mal ve hizmetin değiş tokuşu için bir vasıtadır. Tıpkı damarlar içerisindeki kan gibidir. Kan olmadan vücuda giden gıdanın ve oksijenin hücrelere dağılması mümkün değildir. Bu da böyle bir para olacak ki bu mal yerini bulsun. Ülkede mal ve hizmet akışı sağlanmış olsun. Ama benim vücudumda damarlardaki kan her şeyi o hücrelere götürüp getirdiği zaman herhangi bir artma ve azalma olmaz. Hiçbir hücre de kanı yemez. Ve kan da üretmez. Hiçbir hücre kan üretmez. O bir takım hücrelerin birleşerek üretmeleri ayrı. Ama tek başına kan üreten herhangi bir hücre de yoktur. Şimdi bu 200 lira. Şimdi diyorum ki Fatih Hoca'ya benden 200 lira borç istiyor. Tamam diyorum. Bir yıl sonra bana 300 lira verirsen tamam. Sigara açması bir yıl sonra 300 lira ver bana bakayım. Şimdi 300 lira şurada şey var. Şimdi bak bu şimdi 200 verdin, bir yıl sonra 300 lira verdin. Ne oldu şimdi bu? Verdiğin 200 lira bunun karşılığı. Aynı değil mi ikisi? Peki bu neyin karşılığı?
Karşılığı.
Peki ben bunu 200'e de alsam, 500'e de alsam, 1000 liraya da alsam bu paralar bununla bir karşılığı değil. Bir denklik sağlayamazsınız. Onun için denklik piyasa şartlarına göre sağlanır. Bir yerde bu kitabın fiyatı 100 lira olur. Orada adam üreticidir. Tamam. Ama bir başka yerde 200 lira olur. Piyasa şartlarına göre olur fiyat. Ama bunda değişmez ki, bunun dünyanın neresine götürürsen götür, her yerde 200 liradır. Şunu da nereye götürürsen götür, 300 liradır. Şimdi bu farkları gizleyerek, alım satım da tıpkı faizli işlem gibidir. Ne fark eder canım? İşte verdin 200 lira, bir yıl sonra 300 lira aldım da bu, bak fark var orada. Birisine borç veriyorum, birisine mal veriyorum. Bu malın kendisinden istifade, bunu alıyor, bu kitabı okuyor. Elbise alıyor, giyiniyor. Yani ne efendim işte alım satım da tıpkı faizli işlem gibidir diyerek hep öyle söylerler. İşte biz de bakkalıyız. Siz işte gidip bakkaldan mal alıyorsunuz, bizden de para alıyorsunuz. Oh ne güzel. Benzerliklere bakarak hükmediliyor. Şimdi mesela bir kadınla bir erkeğin benzer özelliklerini, yani vücut yapısı itibariyle saymakla bitirebilir misiniz? Biter mi? Peki birisine kadın, birisine erkek denmesi o benzerlikten dolayı mı? Aradaki fark.
Az olan farklardan
dolayı. Aradaki farktan dolayı. Şimdi mesela sen Fatih Orun, ben Abdülaziz Bayındır. Bizim benzer özelliklerimizi saymakla bitirebilir misin?
Evet.
Ama sana Fatih Orum denmesi, bana Abdülaziz Bayındır denmesi aradaki farktan dolayıdır.
Evet.
Ama insanların kafasını karıştırmak isteyenler bunu yapar. İşte bunlar şeytan işi, pislik. Şeytan. Böyle yapıyorlar. İşte Allah-u Teala ne diyor? Zalike bi'ennehum kâlû innemel bey'u misl-i ribâ ve ahallallahu el-bey'e ve harramer ribâ. Allah alım satımı helal kılmıştır. Çünkü alım satım olmazsa birisi şu kitabı üretecek. Eğer satamazsa üretmesinin hiçbir anlamı olmaz, satacak. Benim de kitaba ihtiyacım var. Ben üretemem ki. Şimdi şöyle düşünün. Mesela biz koyun keçi değiliz. Bir koyunu, bir keçiyi, bir sığırı, bir deveyi götürün bir yere bağlayın. Ot olsun, su olsun yeter. Ama insanlar öyle mi? Dünyanın en fakir insanı olsa elbiseye ihtiyacı var. Ayağına geceye ayakkabı lazım. Barınacağı bir bina lazım. Yiyeceği bir şeyler lazım. Öyle hayvan gibi gidip de şey otlayamaz ki. Peki bunları üretecek kişiler lazım. Birisi ayakkabı üretecek. Birisi elbise üretecek. Birisi onu getirecek, o üreticiden sana satacak. Birisi, o da kendi ürettiğini sana satacak. Ya bunu parayla alacak ya da iki üretim. Bunlara herkesin ihtiyacı var. Ticaret olmadan hayat olmaz. Ama şimdi bu para meselesine gelince, mesela ben bu parayı üretebilir miyim? Yasak. Sadece devlet üretir. Şimdi devlet değil, devlet de üretmiyor artık. Bankalar üretiyorlar. İğrenç bir para üretme sistemleri var. 200 liradan 200 milyon lira üretebiliyorlar. Ya sıfır koy gitsin bilgisayar üzerinde, tamam neyse işin o tarafına girmeyelim. O konuda sık sık konuşuyoruz, şimdi başka tarafından konuşalım. Şimdi Allah alım satımı helal, faiz işlemi haram kılmıştır diyor. Alım satım çünkü çok önemli bir şey. Ama faizli işlem yata yata para kazanmaktır. Ben şimdi bu şu kitabın üreticisi olsam, diyelim ki Fatih Hoca'ya sattım. İkinci bir kitap üretebilmek için bir sürü adam çalıştırmam lazım. Kitabın kağıdını alacağım. Efendim işte baskısı için bir takım malzemeler olması lazım. Elektriği, suyu, şusu, busu. Ne olacak? Bir iş sahası kuracağım. Bir sürü insan oradan geçinecek. Ama ben bu parayı faizli olarak verdikten sonra seneye, tamam 200 lira diyelim, 200 bin lira, 2 milyon param var. Sattım hadi 3 milyon karşılığında verdim. Yat aşağı, hiçbir şey yapma, nasıl olsa seneye 1 milyon gelecek. Onun gelmeyi garantilemek için de senden ya da başkasından da şey alır, teminat alır. Onu da garantiler. Senin evini, arabanı, şunu, bu, şusunu, busunu ipotek eder. Tamam. Yatıyor hiçbir şey. Ne üretiyor? Ürettiği bir şey var mı? Ama ben bu kitabın satıcısı olsam bile sana sattıktan sonra gidip aynı kitaptan tekrar bulmam lazım. Getireceğim. Bir nakliye masrafı vereceğim. O barındırdığım yerin şeyi var. Benimse orada benim olabilir. Ama orada insan çalıştıracağım, bir sürü şeyler, malzemeler kullanacağım falan filan. Ama bunlar böyle yatacak. Ah, yat, hiçbir şey yapma. Sadece milleti sömür. İşte Allah bunu asla kabul etmiyor. İşte burada ne diyor Allah? فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِضَةٌ مِنْ رَبِّي فَانْتَهَ فَلَهُ مَا سَلَفَ. Ha, daha önce bilmiyor olabilir insanlar. Çünkü öyle bir ortamda yetişmiştir ki bugün mesela bazı kişiler hiç kötü niyetler olmadıkları, faizsiz ekonomi mi olur diyor, anlatırsın. İyi niyetliyse ha der, tamam. Ama kötü niyetliyse böyle bir şey yapar. Onlara anlatılacak bir şey yok. Bir kimseye bir öğüt gelir de vazgeçerse önceki alacaklarını vermesin diyor Allah. Bundan sonra yoluna devam etsin. Ve emru ilallah, bunun işi Allah'a kalmıştır. Ve men adefe ulaike ashabunnar hum fiha halidun. Eğer geriye dönerlerse bunlar cehennem ashabıdır. Sürekli orada o cehennemde kalacaklardır. Aslında bunların dünyaları da cehennem olur. Siz öyle dışarıdan çok iyi göründüklerine bakma. Psikolojileri, iç yapıları falan zenginleştikçe öyle bir korkaklaşırlar ki işte o paraları, şusu busu, neyse işin o tarafı ayrı. Şimdi Allah-u Teala diyor ki يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِسْ sadakat. Allah faizi ne yapar? Daraltır, sadakaları artırır. Vallahu la yuhibbu kulle keffarin esim. Yani bütün keffar ve günaha dalmış, gerçeklerin üstünü örtüp duran kişileri hiç sevmez. İşte bugün ekonomist diye bir takım insanlar yetiştiriliyor ve o insanlara ekonomi gerçek anlamıyla öğretilmiyor. Gerçek anlamıyla öğretilmiyor. Ondan sonra sanki şeymiş gibi, faizcilik olmazsa olmazmış gibi şey kabul ediliyor. Ben Müslümanım diyenler de bunu yapıyorlar. Gerçekten bunu söylerken böyle içim daralıyor. Efendim işte şartlar, ya kardeşim Allah aşkına ya. Problem çözmeyi Allah bilmiyor da sen mi biliyorsun? Sen Allah'a akıl mı öğretiyorsun? Sen kimsin ya? İşte her şeyin zamanı var. Ne demek her şeyin zamanı var? Ne demek her şeyin zamanı var? Allah bilmiyor, sen biliyorsun, öyle mi? Tövbe ya Rabbi. Neyse. Esas ayrıntıya gireceğiz. Ondan önce şu şeyi okuyayım. Allah Rum suresinin 39. ayetinde de şöyle diyor. Ve ma ateytum min riben liyebve fi envalinas. İnsanların malları içerisinde artsın diye faize verdiğiniz mal. Bak, ben sana faizli borç verdiğim zaman senin malların içinde artıyor. Artanı kim alıyor? Ben alıyorum. Yani 100 lira veriyorum ki senden 150 lira alayım. Ya da 101 lira, fark etmez. Oran önemli değil. Niye? Sen uğraşıp artıracaksın bunu, ben yatacağım. فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ Allah katında artmaz bu diyor. Ama وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتِ Verdiğiniz zekat ise ne olur? تُرِيدُونَ وَشَاللّٰهِ Allah rızası için veriyorsunuz. Karşı tarafı baskı altına almak için değil. Bazen de böyle zekat verir, karşı taraftan bir şeyler bekler. Hayır, sadece Allah rızası için veriliyor. فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ İşte onlar mallarını kat kat artırır. Sadece mal değil. Yani kat kat artırır. Malını artırır, sevabını artırır. Toplumda gelişmeleri sağlar. Bir sürü şeyler sağlar. Şimdi bu şeyden sonra şunu da anlayalım. Allah-u Teala diyor ki Allah faizli işlemleri daraltır. Bu mahk. Daha çok hilal için kullanın. Mesela şunu siz ayın 14'ü gibi kabul edin. Şu dört köşe ama yuvarlak düşünün şunu. Şimdi bir müddet sonra ayın 14'ünde bakıyorsun ki 15'inde biraz azalmış oluyor. 16'sında azalıyor. Sonra şöyle bir hilale dönüşüyor. Sonra da batıp gidiyor. İşte faizle zengin olmak isteyenler öyle. Alırsınız faizli borç, oh ne güzel dersiniz. İş yaparsınız. Gerçekten çok güzel bir iş yaparsınız. Para kazanacak bir şey. Fakat o banka sizden o tarihte alacağını ister. Ben mal üretiyorum ama para üretme mümkün değil. Onun paradan başka bir şeyi kabul etmez. Eğer senin durumun iyiyse biraz daha faiz miktarını artırır, biraz daha borçlandırır. Bir müddet sonra ödeyemez hale gelirsiniz. Biraz daha ve batar gider. Yani arada sırada size anlatıyorum işte bu. Ben işte faizsiz banka danışmanlığı yaptığım zamanlar 20 seneden fazla yaptım. Çok iyi tanıdığım bir şahsım. Oğlu bana dedi ki ya hocam dedi işte birazcık dedi paraya ihtiyacımız var. Onu işte şu faizsiz bankaya söyler misin? Bize versin de problemimizi çözelim. Ben de gittim genel müdürüyle konuştum. Tamam dedi problemini hallederim. Gel dedi ona telefon açtım dedim tamam problem. Yok gerek kalmadı. Ben falan bankadan kredi aldım. Ne demek dedim ya? Ben batmaya karar verdim diyorsun. Başka bir şey değil. Ondan sonra bir müddet sonra batıp gittiler. Ki Türkiye'nin Avrupa'ya en yüksek oranda ihracat yapan firmalarından bir tanesiydi. Sadece Avrupa'ya değil birçok ülkelere ihracat yapıyordu. Şimdi şeyde yine bir gün yine bu dediklerimi böyle anlayamayasınız diye açıklama yapmıyorum. Bunlar hep böyle çok önemli mevkide olanlar. Bir günde yine o en büyük zenginlerden bir tanesi ya hocam sen hep faize karşı şey yapıyorsun. Biz kredi almazsak işlerimizi nasıl yürüteceğiz? Dışarıdan baktığın zaman devasa bir zengin. Dedim ki bak adamın canını sıkma dedim bana. Milletin büyük zengin gördükleri kişiler para babalarının taşeronu değil mi dedim. Nasıl? Yani böyle köleleştiriliyor insanlar. Sadece insanlar değil, devletler köleleştiriliyor. Acayip bir sistem var ve Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ya Rabbi lütfet de şu sistemi bir düzeltelim. Çünkü bunu düzeltmek kadar kolay bir şey yok. Çok kolay bir şeydir. Çünkü bir balondur. Sadece bir balon. Ama balonu iyi koruyorlar. O bir yerinden bir iğne batırdın mı patlar gider. Allah'a şükür bu Kur'an-ı Kerim'de bunun bütün şeyleri var, imkanları var. Şimdi bu böyle, bu alırsınız ki bakarsın azalmış, azalmış, azalmış, bir gün battınız gittiniz. Koskoca bir fabrikanız vardır ama şey yok. Yani sen vücudun çok sağlam ama kanın yok. Yaşayabilir misin? Kan bitmiş. Kan azaldıkça vücut ne yapar? Rahatsız olur. Azaldıkça rahatsız olur. Azaldıkça ondan sonra bir günde ölür gidersin.
Bu söylediğiniz kan örneği evrensel bir şey. Bunu tabii inkar edebilecek dünyada hiçbir insan olamaz. Yani tabii bir insan kan kaybından ölür. Bu iki kere iki dört.
İşte ekonomilerde faizli ölür.
Ben de onu söyleyecektim. Burada yemhakullahu riba ve yur bis sadakat dedi. Bunu okuduk 276'da Bakara'da. Ve Rum suresinde de ve ma ateytum min riben liyarbu fi emvalin nasi fela yarbu indallah. Allah katında diyor. Demek ki bu da bir insanın kan kaybından ölmesi evrensel bir kural ise, o kuralı koyan aynı Allah ise bu, demek ki bu da iki kere ikinin dört ettiği gibi ekonominin olmazsa olmazı. Siz faizli bir ekonomi diye devam ettiremezsiniz, bu batar.
İyi bak şimdi ne oluyor? Bu faizcilik yapan insanlar bugün şeye, paraya hakim. Ondan sonra sağlık, yani ilaç sanayine hakim, sağlık tarafına hakim. Ondan sonra gıda sanayine hakim. Bütün milleti hasta ediyorlar özellikle. Ve tüm dünyanın şeyini, sistemini bozuyorlar. Devletleri kendilerine esir alıyorlar. O milletin büyük büyük zengin gördüklerini kendilerine esir alıyorlar. Yani az önce dediğim gibi çok uzun süreler şey yaptığımız için, yani danışmanlık yaptığımız için, yani yurt dışında, yurt içinde, bir de Allah'a şükür ekonominin içinde doğduk, büyüdük. Yani dışarıdan birisinden öğrenmemiz gerekmiyor yani. Şu anda da gene ekonominin içerisinde faaliyetlerimiz devam ediyor. Dolayısıyla bunun her şeyini bizzat yaşayarak, görerek şey yapmış, bir konumda olduğumuz için şey, bunu görüyoruz. Yani bakıyorsunuz ki gerçekten sistemi öyle bir batırmışlar ki, efendim işte falan büyük devlet ne? Gırtlağını sıkmış o para babalar. Filan devlet, filan devlet. Hepsini kapmış, gırtlağını sıkmış. Onun için bizim şimdi bir Müslümanlar olarak bu problemi çözme görevimiz var. Evet. Ve çok kolaydır. Yani yöneticiler samimi iseler, gerçekten böyle bir şeyse, bunu çözmenin çok kolay olduğunu kendilerine gösterebiliriz. Evet.
Yine bu iki ayetinden çıkarılan bir hikmet gibi hocam belki. Gerçi bir takım insanlar bununla alay ediyorlar çoğu zaman da. Fiyatları belirleyen, daraltan, genişleten ve rızkı veren Allah'tır diyor Muhammed Aleyhisselam. Bu da esasında tabii ekonomi, yani ekonominin fıtratının tamamen aslında Allah'ın koymuş olduğu kurallarla yürüdüğü, faizin ise bu kurallarla asla uyuşmayan bir hastalık olduğunu gösteriyor.
Onda hiç şüphe yok tabii. Yani faiz öyle bir şey değil ki. Ya bu insanlar şey yapıyorlar, serbest piyasayı engelliyorlar. Bakın bugün Türkiye'ye mal giriyor. Adam mal getiriyor, kaçak mal diyor. Ya ne demek kaçak mal ya? Kuralı sen mi koyacaksın, Cenab-ı Hak mı koyacak? Ne demek? Ne demek bu ya? Muhammed Aleyhisselam'a geliyorlar, diyorlar ki işte piyasada bir darlık var. Ya Resulallah bir şey koy. Nar koy da, yani bir fiyatları sınırla. Hayır diyor. Fiyatlar hür bir ortamda artar ya da azalır. Ben Allah'ın huzuruna sizden herhangi birinin hakkı benim üzerimdeyken gitmek istemiyorum diyor. Yani şimdi bir yerde mal giriş çıkışları serbestse, Orada darlık olması bolluğun ve ucuzluğun en büyük habercisidir. Çünkü orada fiyatların yükseldiğini duyan hep buraya mal getirecek. E buraya mal gelmezse millet acından ölür. Ve bugün şeyler, yani az önce dediğim gibi ben ekonominin her sahasında bulunduğumuz için, yani bir üretici, satıcı, her şey, her alanda bulunduğumuz için biliyorum. Ya bir ülkeye ihracat yapmak istiyorsunuz. Şu anda bu kalktı mı bilmiyorum çünkü son zamanlarda takip etmiyorum. Ya o para babalarının emrinde olan bir şirketin aracılığıyla gönderiyorsunuz, en büyük karı o alıyor. Yani bugünkü sistem acayip bir sistem yani gerçekten. Efendim şey yapıyor, ülkeye mal getiriyorsunuz, devlete vergi veriyorsunuz. Mal çıkarıyorsunuz, vergi veriyor. Ne oluyor bu ya? Ama vergi yerine bir zekat olsa neler olacak inşallah bu şeyde göreceğiz. Evet.
Evet hocam, o Bakara suresinin
160. ayeti mi?
261. ayet meselinde zine yunfikune emvalihum. Belki onu da okuyabiliriz. Çünkü zaten hani biraz önce söyledik, doğal ekonomi Allah'ın dininin fıtrat olduğunu biz sürekli söylüyoruz. Allah'ın o dininde, doğal ekonomide faize yer yok, zekata yer var. Çünkü bu kanunu koyan Allah. Yani herhangi birisi çıkıp böyle istediği için değil, Allah böyle koymuş. Nitekim bunu da hepimizin çok rahatlıkla tecrübe edebileceği bir örnek üzerinden Rabbimiz bize gösteriyor. Yani zekat vererek bir malın nasıl gelişimini, yani insan ilk etapta şey yapamıyor, yani böyle bir şey olabilir mi? Hocam biraz önce örneğini verdi, yani siz cebinizdeki 100 lirayı veriyorsunuz, cebinizde para kalmıyor. Faizle işlem yapan da 100 lirayı veriyor ama 150 lira istiyor. Sizin cebinizde 5 kuruş para yok, adam 150 liraya sahip olacak. Nasıl olabilir böyle bir şey? Anlaşılması zor olan bu şeyi Rabbimiz çok güzel bir örnekle, yani herkesin, köydeki insanların, şehirdeki insanların çok rahatlıkla anlayabileceği bir örnek üzerinden Rabbimiz bunu gösteriyor. O da Bakara suresinin 261. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Meselüllezine yunfikune emvalehum fi sebilillahi kemeseli habbetin enbetet seb'a senabile fi külli sümbiletin mi'etu habbe vallahu yudaifu limen yeşâ vallahu vâsiun alim. Allah mallarını Allah yolunda infak edenleri şöyle örneklendiriyor. Bunların örneği şöyle. İnfak da çok önemli tabii ki. İnfak etmek de çok önemli. İnfak, biraz önce hocam kan örneğinden bahsetmişti, vücuttaki kan. Esasında infak paranın piyasaya sürülmesi. Yani bir nevi bütün kılcal damarlara gidecek şekilde ürünlerin, hizmetlerin piyasaya sürülmesini ifade ediyor. İşte mallarını Allah yolunda infak edenlere Rabbimiz şu örneği veriyor. Neymiş o örnek? Yedi başak bitiren bir tohumun durumu gibidir. Her başağında 100 tohum oluşur. Gereğini yapana Allah bunun kat kat fazlasını verir. Allah imkanları geniş olan ve daima bilendir. Şimdi bir tohumu toprağa atan bir kişinin o tohumun ne hale geleceğine dair bir bilgisinin olmaması herhalde mümkün değil. Bu artık bir çocuktan profesöre kadar bütün insanların malumu olan bir konu. Allah da örneği buradan veriyor. Yani bir çocuk da bunu bilir. En yetişkin olan insan da bunu bilir. Siz elinizdeki bir tohumu tarlaya attığınızda o tohumun ne hale geleceğini hepimiz biliriz. Yani cebinde 10 tane buğday tanesi olan birisi 9'unu cebinde bıraksa, bunları kıyamıyorum, bunlar cebimde kalsın dese ve bir tanesini toprağa verse, 6 ay sonra geldiğinde toprağa attığı o ona belki 700 tane buğday tanesi olarak döner. Ama cebini kıyamayıp cebinde bıraktıkları belki de çürümüş, gitmiş, bitmiş, hiçbir işe yaramamıştır. Dolayısıyla Allah, siz eğer infak ederseniz, piyasaya parayı sürerseniz Allah bunun 700 katıyla, en az 700 katıyla karşılık verir. Bu en azı. Buna da çarpan etkisi diyorlar. Çarpan etkisi de ekonomideki tüketim, yatırım ve benzeri harcamalarının bir veya birkaçında meydana gelecek artışın milli gelirde katlanarak daha fazla bir artışa sebep olmasıdır diye tanımlanıyor. Modern ekonomi çarpan etkisini böyle tanımlıyor. Yani bu yeni keşfedilen bir şey. Sizin piyasaya sürdüğünüz 1 liranın akşama kadar 700 liralık iş görmesi gibi. Allah-u Teala bunu bir çocuğun bile anlayabileceği bir örnek üzerinden öyle bir anlatıyor ki, hadi gelin bunu inkar edin diyor. Bunu inkar etmek mümkün değil.
Şöyle bir şey yapalım, örnek üzerinden konuşalım. Yani daha böyle evet, yaşanan bir şeyden. Diyelim şimdi parayı gönderdik şeye. Ya bir ihtiyaçlı olan bir kişinin şeyi var, yiyecek alma ihtiyacı var. Ne kadar ihtiyacı var? 1.000 lira. Tamam, ona bir 1.000 lira verdik. Ne yapar o bu 1.000 lirayla? Hemen gider ekmek alır, gider et alır, gider efendim eğer ayakkabı lazımsa, neyse yani artık alabileceği ihtiyacı olan şeyleri hemen alır ki ondan kurtulsun. Peki ekmek aldığınız zaman ekmekçi ne yapar onu? Onun tabii diğer aldığı paralarla birlikte işçisine verir. İşte o unu satın aldığı kişiye verir. Oradaki yakıtın sahibine verir. Şimdi sadece işçiye verdiğini düşün. İşçiye verdiği işçi işini görmek için gider, diyelim şeye kira borcu var, onu öder. O adam da alır, gider başka yere, o oraya. Tıpkı kanın vücutta dolaşması gibi. Bu para yerinde durmaz. Bak şimdi az önce buğday tanesiyle ilgili Fatih Hoca'nın örnek verdiği, bu para burada durursa hiçbir anlamı olmaz ki. Dursun istediği kadar. Ama ben Fatih Hoca veririm, o ona kan gibi dolaşır. Bir kanın bütün hücrelere dolaşıp her birinin ihtiyacı olan gıdayı oraya verip onun atıklarını oradan alıp şeye, bağırsaklara ya da idrar torbasına götürmesi ya da başka ilgili yerlere götürmüş olması, bir kan dolaşımında o kan sayısını bilmediğimiz hücrelerin işini görüyor değil mi?
O 1.000 lirayı veren kişi de o mahallede yaşıyorsa akşam dükkanda satacak mal kalmaz.
Bu millete sen yardım olarak verirsin. Evet. Bakarsınız ki sana o müşteri olarak gelmiş. Evet. Hatta o değil. Onun verdiği o birçok insanı sana müşteri olarak getirmeye sebep olur. Evet.
Ama para aynı para, işlevi akşama kadar 700 kat.
Hiç kaybolmaz. Aynı, bak bu bir yılda devam etse aynı. Evet. Ama tıpkı damarlarda dolaşan kan gibi nereye giderse onun işini görür. Kan da yenilmez, içilmez. Evet. Sen kan yiyen bir adam gördün mü? Evet. Yenmez, içilmez. Ama kansız da olunmaz. Para da yenilmez, içilmez. Ama bu dolaşımı sağlar ve birisi bununla hizmet alır. Diyelim bir yere gidecek, otobüse biner. O otobüsçü bu parayla gider, yemek yer. O yemeği yiyen adam, satan adam onunla gider, şeyler alır, malzemeler alır. O malzemeleri üreten tekrar yeni malzeme üretmeye fırsat bulur. Böylece bak 700 kat, ki buna çarpan etkisi denir. Yani bu bizim bu vakıfta 10 yıl her pazar günü en önemli ekonomistlerle toplantı yapmıştık. Bir gün bu ayeti okuduk. Onlardan birisi, ki o da çok üst seviyede bir ekonomisti. Şimdi adı aklıma gelmedi. Allah rahmet eylesin, vefat etti. Dedi ki ya ben bu ayeti daha önce görseydim şimdi Nobel ödülü almıştım. Bu ne biçim bir ayet dedi ya. Bir şey yaptı, hesap yaptı ve 700 rakamını çıkardı. Çünkü öyle bir çalışma yapılmış işte Fatih Hoca'nın az önce söylediği gibi. Bir de Allah-u Teala diyor ki gerekirse bu 700'de kalmaz. 700'ün de katları olur. Ama olay faizli olursa ne olur? Şimdi şöyle düşünelim. Hepinizin cebinde, ya şöyle diyeyim, yani toplam, şurayı bir şehir olarak düşünün. Burada toplam 1 milyar lira paramız var. Tamam. Öyle kabul edelim yani. 1 milyar lira nakitimiz var. Burada bir banka kuruldu. O 1 milyar lira kan gibi dolaşıyor. Kana benzetelim, daha kolay anlaşılır. Serbest dolaşıyor, herkesin işini görüyor. Gittiği herkesin problemini çözüyor, tamam. Ama buraya bir banka kurulduğu zaman diyor ki getirin paranızı bankaya yatırın, ben size şu kadar para veririm. Öyle mi? Aa, hiç çalışmadan para kazanacağız, ne güzel. Geliyor oradan, diyelim ki oranın 200 milyon lirasını banka alsa. Ne oldu? Piyasada dolaşan 800 milyon oldu. Yani vücutta dolaşan kanın %20'si gitti. Şimdi bütün hücrelere rahat gıda şey gider mi?
Yumurtlayan horu şeyi tavuğu kesmek gibi bir şey.
Tabii. Yumurta biter.
Evet.
Sonra bundan kalmaz. Şimdi faizi verdiği için seneye piyasadan 300 milyon alır. Bir dahaki sene 400-500, bakarsınız piyasa bitmiş. Onun için işte şeyler artık bu ekonomik yapı köy diye bir şey bırakmadı, kaza diye bir şey bırakmadı. Küçük şehirlerde boşalıyor, herkes büyük şehirlere. Mesela bugün İstanbul'da şey yapamıyorsun, bir yerden bir yere gidemiyorsunuz. Büyüdükçe büyüyor. Şey yok yani, vücudu iyice daralttıkça daraltıyor. Bir müddet sonra kolun çalışmıyor, ayağın çalışmıyor, kafan çalışmıyor. Kim yararlanıyor? Seni sömüren kişi.
Çünkü yararlanıyor. Kılcal damarlara kadar artık gidecek kan yok.
Kılcal damarlara gidecek kan yok. Evet. Artık vücut perişan oluyor. Evet. Biz vücut perişan olunca tüm bunu devlet sayarsanız tüm devleti şey teslim alıyor.
Yani kriz denilen şeyin, kalp krizi denilen şeyin ismi şey de bu zaten.
Sadece kalp krizi değil, her tarafta kriz oluyor. Yani dolayısıyla şeyin faizin ekonomiye zararı inanılmaz boyutlardadır. Gerçekten işte bu bir örnek yani.
Ve hocam o kadar güzel bir örnek ki gerçekten dünyada bunu bilmeyen, bunu tecrübe etmeyen bir insan evladı yoktur yani. Çocuğundan en ileri seviyede ekonomistine kadar. Evet öyle yani, buğdayı atarsan toprak vardır. Allah güneş verir, yağmur verir ve o çıkar 700 kat verir der yani bunu. O kadar bilindik bir örnek üzerinden bugün çok kompleks hale getirilen faizi ve zekat arasındaki farkı anlatıyor.
Bak mesela bizde şimdi zekat dedik. Hani Kur'an-ı Kerim zekat, neye zekat der? Sadaka der şeye. Evet, o sadakanın zekat olma özelliği yok değil ama şimdi sadakayı da Allah-u Teala 8 sınıfa şey yapıyor, ayırıyor. Yani sadaka dediğimiz nedir? Kur'an-ı Kerim'e göre vergidir. Yani Müslümandan alınır değil. Müslüman olsun, gayrimüslim olsun, herkesten alınan vergiye şey denir. Ama geleneksel yapı bunu tamamen bozmuş. Sadece Müslümandan alınan demiş. Onu da 8 sınıfta, tek sınıfa indirmiş. Gerçekten ve devletleri öyle bir sıkıntıya sokmuş ki devletler savaşmak zorunda kalıyor ki gitsin bir ülkede bir ülkeyi sömürsün, getirsin, onun ganimetleriyle geçinsin. Ya böyle bir devletler hukuku yok. Hakikaten sık sık burada söylüyoruz. Bakın burada ben size zekatı anlattım. Pardon, faizi anlattım. Ya şey de işte 1977 idi, İstanbul Müftülüğü'nde fetva işinin başına geçince ya bu hangi mezhebi okuduysam faizi anlamak mümkün değil. Bir öyle bir batırmışlar ki ne ayet yok. Onu faizi anlatan hiçbir hadis yok. Faize gitmenizden korkuyorum diyerek Muhammed Aleyhisselam'ın 6 maddeyle ilgili sözünü hepsi kendi kafasına göre çekmiş. Bir faiz, kendilerine göre bir faiz sistemi koymuş ki bunu bugün o mezheplerin tamamına göre faiz olmayan ama gerçekte %100 faizi olan bir banka kurulur, dünyanın en rahat çalışan bankası olur. Yani bu mezhepler İslam diye bir şey bırakmamışlar. Onların emirlerinde yazılmış şu kitapların hepsi de öyle maalesef. Maalesef öyle yani. Şimdi bu şeyi, bu sistemi Allah-u Teala'nın bize anlattığı gibi öğrenebilirsek, ha bir de mesela zekatı dediğimiz gibi 8 sınıftan tek sınıfa indirmişler. Efendim sadece Müslümandan alınır demişler. Gayrimüslime zekat verilmez demişler. Ve Bunların sisteminin Kur'an'la uzaktan yakından ilgisi yok. Tamamen her şeyi batırmışlar ki İslam alemi bu gene para babalarının emrine geçsin.
Yani Allah Teala ribayla alışverişi, bey'i farklı şey olarak söylüyor. Bizde şeyi faiz bir alım satım aktinde aynı cins mallarda şer'i ölçüler üzerinde şart koşulan karşılıksız fazlalık olarak tanımlıyor.
Yavaş yavaş oku da bakalım kim ne anlıyor.
Yani
bir de oku bak, evet, faizi nasıl tanımlıyor?
Bir alım satım aktinde aynı cins mallarda şer'i ölçüler üzerinden şart koşulan karşılıksız fazlalık.
Ne demek ki şer'i ölçüler için? Kim ne anlar? Hı. Halbuki Muhammed Aleyhisselam ne demiş? Borçtan elde edilen gelir demiş.
Bu kadar temiz bir tanım var mı?
Bu kadar basit. Hı. Hani biz hadise uyuyoruz diyor. Burada sık sık söylüyor. Ne ayet ne hadis mezheplerin umurunda değildir. Umurunda bile değildir. Eğer kendi şeylerine uyuyorsa alırlar, yoksa yok. Bak faiz konusunda bu kadar ayetten sadece ve hallallahu el-bey'a ve harramer riba onu Allah alım yok. Hallallahu el-bey'ayı da almıyor ve harramer riba. Allah alım satım başka, faizi işlem başkadır diyor. Bunlar faizi alım satımı alt başlığı evet, yapıyorlar. Evet. Yani böyle işte Kur'an-ı Kerim faizi tarif ediyor. İşte beni en son Diyanet'in en son düzenleyip de çağırdığı bir toplantı vardı Ankara'da ekonomi konusunda. Ha, baktım oraya zaten 3 tane hoca çağırmışlardı. Birisini konuşturamadılar. Birisi de konuştuğuna bin pişman oldu zaten. Diyor ki şeydir diyor. Kur'an-ı Kerim'de işte riba faiz yemek değildir diyor. E nedir? Tefeciliktir yasaklanan. İşte onu da anlatıyor falan. Peki iyi de Arapça biliyor. Ona dedim ki peki şey nedir? Fe in tubtum felekum ru'sen malikum diyor. Faizcilikten vazgeçtiğiniz zaman ana paranız sizindir. Peki ana paraya ilave yapılan her şey faiz değil mi bu ayete göre? Hemen böyle yaptım. Neyse, herkesin günah işleme hürriyeti var, bir şey diyemeyiz. Ama ne oldu? Ondan sonra bizi daha herhangi bir toplantıya çağırmadılar. İşi bitirdiler. Bitirdiler de onlar mı kâr etti biz mi? Cenab-ı Hak elimize öyle imkanları nasip etti ki onların hiçbirinde yok. Şimdi asıl mesele şu. Peki, şimdi az önce söyledik, dedi ki efendim bu şeyin zekatın, yani zekat dediğimiz ki Kur'an-ı Kerim'in sadaka dediği şey Müslüman'dan alınması gerekmez. Ama önce de sadakalarla ilgili ayet istersen bir oku oradan. Tevbe 60. ayeti.
Evet, Tevbe suresi 60. ayet. İnneme sadakatu lil fukarai vel mesakini vel amilin aleyha vel müellefeti kulubuhum ve firrikab vel garimin ve fi sebilillah ve ibn sebil. Yani sadakalar fakirler içindir, miskinler içindir, çalışanlar, memurlar, bu iş için görevlendirilen kişiler içindir, kalpleri ısındırılacak olanlar içindir ve firrikab yine boyunduruk altında olan kişiler, borçlular içindir, Allah yolunda çalışanlar içindir ve yolda kalanlar içindir. Feridaten minallah, bu Allah'tan bir farzdır. Vallahu alimin hakim.
Şimdi burada anlatılan şeyler şöyle kısaca özetlersek, yani bir 4 tane lam harfi cerri bizzat ele verilir. 4 tane de fi harfi cerri orada da fon oluşturulur. Şimdi fakirler, fakir dediğimiz aslında yani ihtiyaç, kendi ihtiyaçlarını karşılayacak imkanları var ama henüz böyle zenginlik noktasına gelmemiş. Ona birazcık bir yardım yaparsın, destek verirsen hemen üretir, bir şeyler yapar ve bir müddet sonra kendisi verecek seviyeye gelir. Dolayısıyla fakirler yani şeyde sadaka zenginden alınır, fakire verilir. Vergi fakirden alınır, zengine verilir. Tabii bunu söylediğimiz zaman herkes rahatsız olur ama işin gerçeği odur yani. Bu sistemi bilenler bunu çok iyi bilir. Bir bardak içtiğiniz bir bardak suda dünyanın vergisi vardır. Yani bu sistem, o vergiyi koymazlarsa bu faizli sistemde yaşamak mümkün olmaz. Çünkü onlara sürekli akması lazım paranın. Yani kana benzettik ya, vücudun her tarafındaki şeyleri alır, seni kendilerine esir yaparlar ve köle yaparlar insanlar. Yani kölelik sistemidir faiz sistemi, başka bir anlamı yok yani. Şimdi burada fakirler diyor. Müslüman kafir ayrımı var mı?
Yok.
Yok. Mesela Allah-u Teala her konuyu açıklar. Mesela bak miskinler diyor. Fakir yani asgari ihtiyaçlarını karşılıyor ama böyle bir şey değil yani. Henüz üst seviyeye çıkmış değil. Yani zenginlikle fakirlik böyle sınırda olan bir şey. Bir de miskinler var artık çaresiz. Yapabileceği bir şey yok o adamın. Peki bunların Müslüman olma şartını koşmuş mu Allah Teala?
Hayır.
Ne diyor Allah mesela? Bak kendisi açıklar yani bize fırsat vermez Allah.
Mesela biraz önce okuduğumuz ayetlerin arasında Bakara 272. ayette Rabbimiz Muhammed Aleyhisselam'a şöyle diyor. Onları doğru yola getirmek senin görevin değildir.
Neyse aleyke hudahum. O ihtiyaçlı insanları sen doğru yola getirmezsin. Sen Müslümanım diye sana zekat vereceğim. Ne? Adam münafık yapıyorsun. Lan sana ne? Dinde baskının hiçbir çeşidi olmaz. Bak, leysa aleyke hudav. Onlar yola getirmek senin görevin değil. Velakinnallâhi yehdî men yeşâ. Allah kimi tercih eder? Yani böyle doğruyu tercih eden kişiyi yola gelmiş sayar. İstersen oku devamını.
Ve men tunfikû min hayrin feli enfüsiküm. Hayre yapacağınız her harcama kendi lehinizedir. Ve mâ tunfikûne ille ibtigâ evecillâh. Harcamayı sırf Allah'ın teveccühünü kazanmak amacıyla yapmalısınız.
Tamam. Bir de yapacağınız harcama size tas tamam verilir diyor.
Ve mâ tunfikû min hayrin yüvefe ileyküm ve entüm lâ tuzlamûn.
Hiçbir zaman da haksızlık yapılmaz. Siz yaptığınız harcamaların fazlasını Allah size verir. Hiç korkmayın. Şimdi burada bak ne diyor? Adamın yola gelip gelmemesi, mümin olup olmaması seni ilgilendirmez. İhtiyaçlı mı? Ver. Bitti. Bitti. Ama gelenekte o Müslüman olacak. Kim söyledi sana? Bu ayetleri, yani siz bu ayetleri hiç görmediniz. Ondan sonra bak gene diyor işte fakirler için vel amilin aleyha o sadaka işinde çalışan. Sadaka işinde çalışan dediğimiz zaman nedir? Yani bu devletin vergisi olduğu için devleti ayakta tutacak işlerinde çalışan her şey. Çünkü o geliri o. Dolayısıyla devletin bütün çalışanlarına vereceği şeydir bu. Burada sıklıkla söylüyorum. İşte rahmetli Özal başbakanken İstanbul'da bir toplantıyı bizzat ben organize etmiştim. Orada Devlet Planlama Teşkilatı'nın uzmanları gelmişti. Türkiye'nin zekat potansiyelini tespit edelim demişti ki o konuda yapılmış hiçbir çalışma yok da elinizdeki bilgilere göre o anda ellerindeki bilgilere göre Türkiye'deki o seneki bütçenin 4 katı zekat potansiyeli vardı. Bir de gerçek hesap yapılsaydı belki 10 katını bulurdu. Devleti ciddi manada rahatlatıyor. Bugün mesela şeylerin diyelim Suriye'deki kardeşlerimiz biz ne yapalım? Kardeşim siz zekatı Kur'an'daki emirlere göre toplayın. Bakın ne kadar rahat edeceğinizi görürsünüz. Kur'an'a göre toplayacaksınız. Niye toplayacaksınız dedik. Biraz sonra onun ayetinde okuruz inşallah. Diyor ki vel müellefeti kulubum kalpleri ısındırılanlar. Şimdi bazı kimseler vardır ki işte bugün sosyal medyada ortalığı karıştıran şu tamam onlara da bir şeyler verin de sussunlar. Sus payı denir de tamam. Onların da Müslüman olması gerekmiyor. Ve fil rikab böyle boyunduruk altında olanlar. Yani adam şeye almıştır, hapse atılmıştır. Şu çeşitli şeyler. İnsanları hürriyetine kavuşturmakla esir olmuştur bir yerde. Hürriyetine kavuşmak gerekiyor. Vel garimin borçlular. Ya şeyde ekonomik hayatta borç meselesi gerçekten son derece önemlidir. Koskoca bir müessese kurarsınız. Dünya kadar işçi çalıştırırsınız. Fakat nakdiniz olmaz. Nakit olmadığı zaman, yani şuradan bir elektrik kablosunu buraya kadar getirin, buradan buraya getirirsiniz. Orada belki metrelerce elektrik kablosu var ama bir 10 santimlik şey olmadığı için, kablo olmadığı için birbirine denk getiremiyorsunuz. Elektrik çalışmıyor. Ya da Fatih Hoca'nın her zaman hatırlattığı, işte eskiden kuyulardan su çıkarırdık, şimdi artık motorlarla çıkıyor. Bir kuyudan su çıkarmak için onun içerisini suyla dolduracaksın ki çıkarsın. Bir bardak su dökersin, kuyunun tonlarca suyunu alabilirsin. İşte bu iş insanlarının da borç ihtiyaçları böyle. Ve bunu da vereceksin ona, falanca zaman bana öde değil, tamam senin olsun, bitti. Çünkü nasıl olsa çalışıp ürettiği zaman şey yapacak, bu iş hayatında olanlar için bu hayal edilemeyecek güzellikte bir yardımdır. Sadece onlarla ilgili değil, yanında çalışanlar, onun ürettiği mallardan yararlananlar, işte getirdiği, alıp sattığı şeylerden, ya hepsi için geçerlidir. Bir de Allah yolunda diyor, tabii bu toplumda yani Allah'ın emrine uygun olan her türlü davranış bunun içerisine girer. Eğitim girer, araştırmalar girer, başka şu bu falan filan, her şey girer. Ondan sonra ve İbn-i Sebil, yolcular için, bir insan yolculuk yapması için yol yapılması lazım. Yolda konak yerlerinin yapılması lazım. Yani bu kişinin şey yapması lazım. Yani mesela Osmanlı'da o dönemde bir insan ülkenin tamamını cebinde bir kuruş olmadan dolaşır, rahatlıkla gelebilirdi. Bugün öyle değil ki. Yani işte bu, evet, yani bunlar tam yerli yerinde uygulanırsa muhteşem bir şey olur yani. Ne olur? Aynen damarda kanların çok rahat bir şekilde dolaşması gibi. Bütün ülkelere mal gider. İşte Fatih Hoca'nın hatırlattığı bir şey vardı da ben onu söylemeyi unuttum. İşte Muhammed Aleyhisselam bir pazar yeri kuruyor. Daha Medine'ye yeni gelmiş. Diyor ki, hiç kimse gelip burada bir yer kapmayacak. Hiç kimse de yolda karşılanmayacak. Mal getirme serbest, malı yolda almayacaksınız diyor. Getireceksiniz, gelecek burada pazara. Pazarda kendi doğal yapısına göre fiyatlar belirlenecek. Yani bu alım-satım şeyi açısından kendisine belirlenecek. Orada malını satacak. Bir dahasına mal getiren de belki bir önceki kişinin yerinde şey yapabilir. Hani ne oluyor? Açık pazar. Herkes malını getirebiliyor, satabiliyor. Buradan mal alıp götürebiliyor. Falan yerde sınır, efendim yok efendim şey vergisi, ithalat vergisi, bilmiyorum, ihracat vergisi, hayır bunların hiçbirisi yok. Hele bunu giriş çıkış serbest yapın, bakın ki kısa sürede ne hale geliyorsunuz. Bugün Suriye'nin bunu uygulamasını çok isterim çünkü bulunduğu yer son derece önemli bir yerdir. Mesela Akdeniz'in işte doğu tarafındaki çok önemli olan Lübnan'ın hemen arkasında yer alan bir devlettir. Bu Allah tarafından farz kılınmış bir şeydir. Allah her şeyi gayet iyi bilir ve bütün kararları doğrudur. İşte İslam alemi bunu yok sayıyor tabii. Peki Müslüman kafir ayrımı olmaksızın herkesten alınır. Bunu daha önce de burada konuşmuştuk ama yine tekrarlamasına fayda var. Tevbe suresinin şeye kadar 101. ayete kadar Allah ona, yani birkaç ayet öncesinden başlıyor. Mesela işte 97. ayetten başlıyor, 101'e kadar sayıyor işte kafirleri sayıyor, münafıkları sayıyor, münafıklardan tevbe etmiş olanları ve müminleri saydıktan sonra diyor ki Muhammed Aleyhisselam'a emir veriyor. Onların mallarından sadaka al. Yani bugün bizim zihnimizdeki sadaka işte ufak tefek 3-5 kuruş. Hayır, bu zekat. Az önce de sadakat dedi Allah şeye. Zekatlara sadakalar dedi. Yani bizim anladığımız manada zekat al. Peki yani Müslüman kafir bütün şeyden alacaksın. Mallarından alacaksın. Borcundan, şuradan, buradan değil. Şimdi parası var mı yok mu şey yapmadan, işte adam çalıştırıyorsun, tutup senden şey abi vergi alıyorlar. Ya ben bir adama iş bulmuşum, sen bana yardımcı olman lazım, nasıl gelip benden vergi alıyorsun ya? Ondan sonra onlardan diyor sadaka al, mallarından al diyor, mallardan. O da hangi maldan? Artan maldan, ihtiyacından, öyle sabit mallardan değil. artma özelliği olan mallardan. Ben büyük bir fabrika kurmuşsam şurada takım, tezgah, şu bu falan bunlar artmaz ki. Artma özelliği olan, yani bir yapacağım, alacağım, satacağım böyle bir değiş tokuş. Onlardan al diyor. Bu artma özelliği de Bakara suresinin 219. ayetinde Allah-u Teala söylüyor onu. Ondan sonra bununla tutahhirum, onların içini temizlersin. Mesela bugün şeyde Suriye'de çok değişik gruplar var. Onlardan aldığın zaman ha iyi daha bu devlette ben verdiğime göre buradan da hizmet alma hakkım doğdu der. İçi rahatlar. Ve tüzekkiyim bir onunla geliştirirsin. Çünkü bir sürü yardımlarda bulunacaksın. Yani yoldur. Mesela o fisebilillah'ta savaş harcamaları da var o işin içerisinde. Ülkenin iç güvenliği, dış güvenliği hepsini sağladım. O da rahat edecek. Ve salli aleyhim diyor. Onlara destek ver diyor Muhammed Aleyhisselam'a. Destek ver. Müslüman kafir ayrımı olmaksızın. Çünkü bir hür ortam olursa orada İslam var demektir. Adam bugün kafir olan yarın Müslüman olabilir, bugün Müslüman olan yarın kafir olabilir. Onun kendi tercihi. Biz karışamayız insanların tercihlerine. Evet. İnne salateke sekenun lehum diyor. Senin desteğin onları rahatlatır. Bu 103. ayet, ben 101 dedim galiba değil mi? Vallahu semi'un alim, Allah her şeyi işiten ve bilendir. Şimdi burada yani bu şeyler, zekat dediğimiz, yani sadaka, Allah'ın sadaka dediği şeyler devlet görevlileri tarafından gelinir, malından alınır. Bugün malı var mı yok mu tespit etmek kolay. Adam kaçırıyor mu? Engel olamazsın ki, hiçbir yerde engel olamazsın. Ama sen malını buldun mu alıyorsun. Bu son derece kolay. Yani bugünkü sistemde gayet kolay. Alırsın, getirirsin. Fakirlere, çaresiz kalmış kişilere, borçlu olan kişilere yardım edersin. Bunlar hemen ekonomiye katkı sağlarlar. Ekonomik hareketlilik had safhada olur. Kanı emen faiz sisteminde devre dışı bıraktığın zaman o zaman ülke son derece huzur ve güvenlik içerisinde olmuş olur.
Evet. Şimdi bu şeyle alakalı hocam şöyle. Yine zekatın verileceği kimselerin din şartı aranmaması gayrimüslim de olabileceğine dair yine şeyde Rum suresinin 38. ayetinde فَاَتِزَ الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَاَبْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرُ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجَاللّٰهِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Sen akrabaya hakkını ver, çaresizlere ve yolculara da Allah'ın rızasını kazanmak isteyenler için iyi olan budur. İşte onlar umduklarına kavuşacak olanlardır. Herhangi bir din farkından şey yapmıyor. Kişinin akrabaları, miskinler, yolda kalanların tamamı gayrimüslim de olabilir.
Tabii canım yani. Adamın ne dedi? Leysa aleyke hudam. Sana ne dedi adamın Müslüman mı kafir mi olduğunu? Sen Allah rızası için yardımcı ol. Sen iyilik yap ki karşı taraf desin Allah Allah ya. Bu nasıl? Ha mesela bir arkadaşımız şeyden Afrika'dan geldi. Mozambik'ten geldi. Orada 4-5 senedir oradaydı. Sordum dedim ki oralarda İslam'a yöneliş var mı? Dedim, Mozambik'te %40'a çıktı dedi. Neden? Dedi ki işte geliyorlar işte Müslümanlar daha çok Türkiye'den gidiyor. Onlar fakir fukaraya yardımcı oluyorlar. Adamlar şaşıp kalıyor. Allah Allah ya. Bu nasıl oluyor? Bu ne biçim bir din diyor. Yani verdikleri zaman bakayım benden ne isteyecek? Hiçbir şey istemiyorum kardeşim. Aa diyor. Adamın gönlünü kazanıyorsun. Bundan daha güzel bir şey var mı? Yani mesela Avrupa'da da Amerika'da da öyle şey yapmazlar. Amerika biraz Avrupa'dan farklıdır ama şey ben arşivdeyken şey yapardı. Araştırmaya işte Avrupa'dan, Amerika'dan, işte Japonya'dan birçok ülkeden Osmanlı mahkeme arşivinde çalışma yapmak üzere araştırmacılar gelirdi. Bizim çaycı da götürür ona bir çay, ben söyledim onlara birer çay ver derdim. Götürür çay verirdi onlar, biz söylemedik nerede? O bizim ikramımız. Aa böyle. alışmış değiller. Yani biz bak burada da devlet verdiği zaman iş çok daha değişik noktalara gelecek. Tabii her bir Müslüman için de bir görev bu aynı zamanda. Yani sen yakınlarına da vereceksin az önce Fatih Hoca'nın okuduğu gibi. Yani Allah-u Teala يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ diyor. Sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ فَلِلْوَالْدَيْنِ وَالْاَقْرَبِينَ Anne babaya, yaptığın şeyler anne babaya, en yakınlara. Ondan sonra neydi? وَالْاَقْرَبِينَ وَالْمَسَاكِينَ اَبْنِ السَّبِيلِ Yani şimdi çaresiz kalmışlara, yolculara verin diyor yani. Tamam, ver. Yardımcı ol. Sen yardımcı olup da ona destek verdiğinde o zaman da sana destek verir ve bir huzur ve güvenlik ortamı ortaya çıkar. Herkes kendisini çok huzur içerisinde hissetmiş olur. Evet yani faiz gerçekten, yani faizi şöyle tekrar edelim. Mesela zekatı şöyle düşünün. Yediğiniz bir yiyecek gidiyor. Vücut kanallarında, işte midede, bağırsaklarda öğütülüyor. Orada şeyler alınıyor. Kan onu alıyor, getiriyor şeye, karaciğere. Karaciğerde tekrar şeyden geçtikten sonra yine kan onu alıyor, götürüyor. Bütün hücrelere dağıtıyor. Hücrelerdeki onların ürettiği başka şeyleri de götürüyor başka hücrelere. Atık maddeleri götürüyor işte bağırsaklara ve idrar torbasına. Vücut son derece rahat oluyor, huzur içerisinde. Ama siz bu kanın dolaşımına müdahale edecek bir çalışma yaptığınız an o vücut biter. Onun için faiz kan dolaşımını engelleme faaliyetidir. Zekat da vücudun her tarafına ihtiyacı olan, işte mesela akciğere gelir gene oradaki şeyi götürür. Almış olduğunuz temiz havayı ve oradaki oksijeni alır götürür dağıtır. Siz son derece rahat yaparsınız. İşte faizden uzak bir ekonomi olursa böyle bu Kur'an-ı Kerim'in belirttiği şekilde sadaka yani zekat sisteminde uygulanırsa o ülkede ekonomik sıkıntı diye bir şey kalmaz. Allah-u Teala bunların da ben Müslümanım diyen ülkelerde uygulanmasını nasip eylesin. Ve ümit ederim ki bu şeyler, mesela bu anayasa maddeleri dolayısıyla çok güzel bir şey yaptılar. Yapı ortaya koydu Suriye'dekiler. Bir de bunu da uygularlarsa tüm dünyanın hayranlığını celbedecek. Hem kendilerini kısa sürede tepeye çıkaracak bir iş yapmış olurlar. Hem de tüm dünyaya örnek olmuş olurlar. Allah-u Teala cümlemiz. Kendi dinine sıkı sarılan ve bu dinin güzelliğini bütün insanlara gösteren iyi Müslümanlar deneylesin. Allah hepinizden razı olsun.